Ayrım 6, sayfa 66. Ama 783. gece olunca demiş ki ve hiçbir güçlükle karşılaşmadan bu kente gelmiş. Onun kente gelişi tam da bir cuma sabahına rastlamış ve Kamer dervişin kendisine anlattığı her şeyin gerçeğin kendisi olduğunu anlamış. Ve gerçekten çarşıların boşalmış, sokakların bomboş, dükkanların açık ama alıcı ve satıcılardan yoksun bulunduğunu görmüş. Karnı aç olduğundan doyuncaya kadar kendine uygun gelen her şeyi yiyip içmiş. Tam da yemeğini bitirdiği sırada musikiyi işitip dervişin yaptığı gibi çabucak koşup saklanmış. Biraz sonra 40 cariyesiyle genç kadının belirdiğini görmüş. Onun güzelliğini görünce öylesine güçlü bir heyecana kapılmış ki gizlendiği köşede düşüp bayılmış. Yeniden kendine geldiği zaman çarşının canlandığını ve sanki işler hiç kesintiye uğramamış gibi gelip geçenler ve rastgele dolaşanlarla dolduğunu görmüş. Kafasından genç kadının doğaüstü güzelliklerinin ayrıntılarını geçirerek gidip kendisine belli başlı tacirler nezdinde bulabildiği en zengin ve en gösterişlilerinden şahane giysiler satın almış. Sonra da hamama gidip orada uzun ve özenli bir yıkanmadan sonra genç bir şah gibi parlamış olarak çıkmış. O zaman daha önce dervişin başını kazıyan berberin dükkanını bulmaya gitmiş. Ve de bulmakta gecikmemiş. Dükkana girmiş ve selam verip aldıktan sonra berbere "Ey eli yeğenilerin babası, seninle gizlice görüşmek istiyorum. Her zaman kabul ettiğim müşterilere dükkanını kapalı tutmanı senden rica ediyor ve zaman kaybıyla yitirdiğin kazancı da buyur işte sana ödüyorum" demiş. Ve ona berberin elinin yeni bir hareketiyle tarttıktan sonra alıp çabucak kemerine soktuğu altın dinarla dolu bir kese uzatmış. İkisi dükkanda baş başa kaldıkları zaman ona "Ey eli yeğenilerin babası, ben bu kentte bir yabancıyım. Senden sadece bu cuma gününde sabah sabah herkesin çarşıyı terk etmesinin nedenini öğrenmek istiyorum" demiş. Berber de genç adamın cömertliğinden ve emirleri yarışır tavrından etkilenerek ona "Efendim, bu herkes gibi benim de merak ettiğim ve her cuma sabahı saklanmaya özen göstermekle birlikte asla sırrına eremediğim bir gizdir. Ama madem ki bu iş senin yüreğini böylesine etkilemiştir, ben kardeşime bile yapamayacağım bir şeyi senin için yapacağım. Seni kentte olup biten her şeyden haberi olan karımla tanıştıracağım. Çünkü o, büyüklerin ve sultanın sarayları dahil, Basra'nın tüm haremlerine koku satmak üzere girer. Ben de senin halinden anladığıma göre sorunu çözmek için sabırsızlık gösterdiğine ve öte yandan sana yardım vaat ettiğime göre gidip hemen amcamın kızını bulayım ve meseleyi ona açayım. Ben dönünceye kadar sen burada dükkanda beni bekle" demiş. Ve berber kameri dükkanında bırakarak karısını bulmaya gitmiş ve ona eve gelişinin nedenini açıklamış. Ve altın dinar dolu keseyi de kendisine vermiş. Doğurgan bir zekası ve hizmete yatkın bir yüreği olan berberin karısı, "Kentimize bu gencin hoş gelişleri olsun. Ben başımla gözümle ona hizmet etmeye hazırım. Git onu bul ve buraya getir ki neyi bilmek istediğini iyice öğreneyim" diye yanıt vermiş. Berber de dükkanına dönüp orada oturmuş. Kendisini bekleyen kameri bulmuş ve ona, "Oğlum, kalk da benimle birlikte bu iş kolay diyerek sana bildirmemi isteyen amcamın kızı Analığının yanına gel" demiş. Ve onu elinden tutarak evine götürmüş. Orada karısı bunları tatlı ve candan bir ilgiyle ve hoş gelişlerle karşılamış. Kameri divana, onur mevkiine oturtarak kendisine, "Sevgili konuğumuza hayırlar dileriz. Evimiz evindir ve bu evin sahipleri senin kölelerindir. Başımız üzerine, gözümüz üzerine gelmişsin. Emret. İşitmek itaat etmektir" demiş. Ve ona çabucak bakır bir tepside konukseverlik şerbetleri ve reçelleri sunmuş. Her tür reçelden birer kaşık almaya zorlamış ve her kaşıkta konuğumuzun yüreğine zevk ve güç versin dileğinde bulunmuş. O zaman Kamer büyük bir avuç dolusu altın dinar almış ve "Bu kadar az sunduğundan dolayı beni bağışla" diyerek berberin eşinin kucağına bırakmış. Sonra da ona "Şimdi anacığım, sözü geçen konuda bildiğin her şeyi bana anlat" demiş. Bunun üzerine berberin eşi, "Bil ki oğlum, ey gözümün nuru ve başımın tacı, Basra Sultanı bir gün Hint Sultanından armağan olarak denizini mucize yaratan doğurgan varlıklarından biri üzerine yansıyan gün ışığından yaratılmışçasına güzel bir ince aldı. Bakış şekline göre bu inci aynı zamanda hem beyaz hem de yaldızlı görünüyormuş. Ve bağrında sanki sütun içinde yangın çıkmışçasına bir hareket varmış. Şah onu bütün gün göz önünde tutuyor ve ondan hiç ayrılmak istemediğinden boynuna ipek bir kordonla asılı bulundurmak istiyormuş. Ama saf ve delinmemiş olduğundan Basra'nın tüm cevahircilerini getirtmiş ve onlara bu harika inciyi ustaca delmenizi istiyorum. Harika cevherini zedelemeden kim bunu yapmayı başarırsa benden istediğini dileyebilir. Dileği hemen yerine getirilecek, fazlası da yapılacaktır. Ama gereğince başarı sağlayamazsa ya da kötü talihi inciye en küçük zarar verdirirse ölümlerin en kötüsüyle cezalandırılacaktır. Çünkü lanetli beceriksizliğinden ötürü her türlü işkenceyi yaptırdıktan sonra onun başını kestiririm. Ne dersiniz cevahirciler demiş. Sultanın bu sözlerini duyan ve bunun canlarına mal olacağını anlayan cevahirciler büyük bir korkuya kapılmışlar ve ey zamanın şahı, böylesine bir inciyi delmek oldukça ince bir iştir. Biz sıradan bir inciyi delmenin bile çok ustalık ve el becerisi istediğini ve kaçınılmaz bir olay çıkmaksızın iyi sonuç almanın pek az ustaya nasip olduğunu biliriz. Bundan dolayı bizim güçsüz araçlarımızın baş edemeyeceği böyle bir şey yapmak için bizi zorlamamanı senden rica ederiz. Çünkü böylesine bir iş için gereken ustalık karşısında bizim ellerimiz mahkumdur. Yine de böylesine ince bir görevi yerine getirebilecek kişinin şeyhimiz olduğunu sana söyleyebiliriz demişler. Şah da onlara sizin şeyhiniz de kimdir diye sormuş. Onlar da cevahirci başı Ubeyd'dir. O bizle kıyaslanınca son kertede ustadır. Sanki her parmağında bir gözü, her gözünde de ince bir titizlik vardır yanıtını vermişler. Şah da onlara gidip gecikmeden onu bulup bana getirin demiş. Cevahirciler bu buyruğu çabucak yerine getirip şeyhleri Ubeyd usta ile birlikte geriye dönmüşler. O da şahın önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra buyruklarını almak üzere karşısında beklemiş. Şah ondan ne gibi bir hizmet beklediğini ve sağlanacak başarı ya da başarısızlığa göre ne gibi ödüller ve cezalar verileceğini anlatmış. Ve aynı zamanda ona inciyi göstermiş. Cevahirci Ubeyd harika inciyi eline almış. Bir saat süreyle onu incelemiş. Sonra da eğer bunu delemezsem ölmeyi göze alıyorum demiş ve oturum kapandığından şahın izniyle yere çömelmiş ve kemerinden bazı gereçler çıkararak inciyi iki ayağının baş parmakları arasına sıkıştırmış. Ve inanılmaz bir ustalık ve yeğenilikle sanki bir çocuk topaç çevirir gibi gereçlerini hareket ettirmiş ve kendisi için bir yumurtayı delmek bakımından gerekli olan en kısa zaman içinde herhangi bir kusur işlemeden ve kopukluk yapmadan iki eşit ve bakışımlı delik oluşturarak bir yandan öbür yana delmiş. Sonra yeniyle silerek inciyi şaha uzatmış. Şah da içi ferahlamış, keyif ve memnunluk duyarak sıçrayıp durmuş. Ve inciyi ipek bir kordonla boynuna geçirerek gidip tahtına oturmuş. Ve inci boynunda bir güneş gibi asılı dururken neşeden parıldayan gözlerle yöresine bakınmış. Bunu izleyerek cevahirci Ubeyd'e dönmüş ve ona ey Ubeyd usta şimdi dilemek sırası sende demiş. Cevahirci de bir saat kadar düşündükten sonra Tanrı şahımızın ömrünü artırsın. Ama tutuk elleriyle harika inciyi büyük bir onurla tutmuş ve arzusuna uygun olarak şahına sunmuş olan kölenin yaşlı olup ömrünün dönüşümünde bulunan bütün kocaların, karılarının kendilerinden hoşnut olması için yaptıkları gibi incelikle davranması gerektiği ve ondan hiçbir ilgiyi esirgemediği ve kendisine danışmadan hiçbir şey yapmadığı gencecik bir eşi vardır. Ve kölenin durumu kesinlikle böyledir. Ey zamanın şahı, bundan dolayı Yüce Efendimizin kendisine ileri sürmesini önerdiği dilek için gidip eşimin fikrini almak ve benim düşünebileceğim dileği onun da yeğe tutup tutmadığını anlamak isterdim. Çünkü Tanrı ona sadece gençlik ve güzellik vermemiş ama verimli ve kavrayışlı bir zeka ve sınanmış bir karar verme yeteneği de vermiştir diye yanıt vermiş. Şah da acele git de Ubeyd usta karına danış ve bana onun cevabını getir. Çünkü vaadimi yerine getirmedikçe huzur bulmam demiş. Cevahirci saraydan çıkmış, gidip karısını bulmuş ve ona durumu anlatmış. Genç kadın, ömrüm sona ermeden bana dilediğim günü gösteren Tanrı'ya şükürler olsun. Gerçekte benim anlatılması ve yerine getirilmesi oldukça garip bir dileğim vardı. Biz şimdi bile Tanrı'nın inayetiyle ve işlerinin sağladığı refahla zengin ve ömrümüzün geri kalan bölümünde muhtaçlıktan uzağız. Bu bakımdan yerine getirilmesini istediğimiz bir dileğimiz yok. Benim yerine getirilmesini istediğim dilek ise hükümetin hazinesine bir dirhemlik bile ağırlık vermeyecektir. İşte böyle. Git şahtan her cuma günü şah kızlarınınkine benzer bir mevkiple bana Basra sokaklarında başını yitirme korkusuyla herkes ortadan çekilmişken dolaşabilme izni vermesini iste. Ve işte delinen inci konusundaki çalışmanın ödülü olarak şahtan dilediğim sadece bundan ibarettir demiş. Genç karısının bu sözlerini işiten cevahirci şaşkınlığın sınırına ulaşmış ve kendi kendine Allah kerimdir. Doğrusu bir kadının beyninden ne geçtiğini bilmekle övünebilecek kişi var mıdır acaba demiş. Ama karısını çok sevdiğinden, kendisi de çok yaşlı ve de çirkin olduğundan ona karşı çıkmak istememiş. Ve ey amcamın kızı, arzun baş üstünedir, göz üstünedir. Ama çarşı tacirleri mevkip geçerken gizlenmek üzere dükkanlarını terk ettiklerinde, kediler ve köpekler tezgahlarını kırıp geçirir ve vicdanlarımıza ağır gelen zararlar verirse ne olacak diye yanıt vermekle yetinmiş. Kadın da o gün için çarşılarda dükkanı bulunan herkesin ve bekçilerin tüm kedileri ve köpekleri kapatmaları buyruğu verilerek bu önlenebilir. Çünkü benim geçişim sırasında dükkanların açık bulunmasını istiyorum. Ve büyük küçük herkes kapıları kapatılacak olan camilere gizlenirler. Kimse de ben geçerken başını çevirip bakmaz demiş. O zaman cevahirci Ubeyd gidip şahı bulmuş ve kafası son kertede karışık ona karısının dileğini bildirmiş. Şah da bunda uygunsuzluk görmüyorum demiş. Ve hemen tellalları aracılığıyla tüm kentte her cuma günü ezan okunmadan 2 saat önce tüm halkın dükkanlarını bırakmalarını ve camilere saklanıp başlarının omuzları üzerinden uçurulmasını istemiyorlarsa sokaklarda görünmekten sakınmalarını buyurmuş. Ve de kedileri ile köpeklerini de eşekleri ile develerini de kısacası sokaklarda gezebilecek tüm hayvanlarını da kapalı tutmalarını bildirmiş. O zamandan beri cevahircinin karısı böylece her cuma günü öğle ezanından 2 saat önce hiçbir insan, köpek, kedi sokaklarda bulunmak cesareti göstermeksizin dolaşır olmuş. Ve işte ey Sidi Kemar, senin bu sabah gerçekten geçerlerken bakmak cesaretini gösterecek olanın başını uçurmak üzere yalın kılıcıyla genç bir kölenin başında bulunduğu genç kızlardan oluşan mevkibin ortasında gördüğün olağanüstü güzellikteki kadın bu cevahircinin eşidir demiş. Ve berberin karısı Kamer'e bilmek istediği şeyi böylece anlattıktan sonra bir an susmuş, onu gülerek gözettikten sonra ama çok iyi anlıyorum ki ey güzel yüzlü kutsalmış efendim bu öykü sana yeterli görünmedi. Ve benden, örneğin yaşlı cevahircinin eşi, bu harika genç kadını yeniden görmek için bir çare bulmamı da istemektesin diye eklemiş. Kamer de, ey anacığım, gerçekten yüreğimin en içten dileği budur. Çünkü ben yokluğumun gözyaşlarına boğduğu, beni çok seven anamı, babamı terk ederek, sırf onu görmek için memleketimden çıkıp buraya geldim diye yanıt vermiş. Berberin karısı da, bu durumda oğlum, söyle bakayım bana, gerçekte değerli eşya olarak neyin var senin demiş. O da, anacığım, yanımda diğer güzel şeyler arasında her biri 500 altın dinar eden ilk türden değerli taşlar, her biri 700 altın dinar eden ikinci türden değerli taşlar, her biri 850 dinar eden üçüncü türden değerli taşlar ve her biri 1000 dinar eden dördüncü türden değerli taşlar olmak üzere 4 tür mücevher var demiş. Kadın ve yüreğin bu türlerin her birinden 4 mücevherin elinden çıkmasına razı olmaya hazır mı diye sormuş. O da yüreğim rahatlıkla elimde bulunan tüm mücevherlerin ve elimin altında bulunan başka her şeyin devredilmesine razıdır diye yanıtlamış. Kadın öyleyse ayağa kalk oğlum. Ey tüm cömertlerin başına tac olacak kişi. Git, cevahirciler çarşısında cevahirci Ubeyd ustayı bul ve onu görünce aynen sana söyleyeceğim şeyleri yerine getir demiş. Ve arzuladığı amaca ulaşmak için yapması gereken her şeyi ona anlatmış. Ve her durumda tedbiri ve sabrı elde bulundurmak gerek. Ama sen sana bildirdiklerimi yaptıktan sonra gelip her şeyi bana anlatmayı ve yanında fakir bir kişi olan berber kocam için 100 dinar getirmeyi unutma. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.